Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün konuğumuz Murathan Mungan. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Biz çok mutluyuz burada olduğunuz için. Bizim
Sağ
için
olun.
Büyük bir onur ve gurur. İyi ki
Sağ
buradasınız.
Olun, teşekkürler.
Çok teşekkürler. Şimdi ben tabii çok düşündüm nereden başlayabiliriz. Çünkü siz o kadar çok yönlü bir, ne diyeyim, bir bilge gibi bir yazar. Bilge bir yazar olduğunuz için nereden başlayabiliriz, ne yapabiliriz diye. Biraz şey dikkatimi çekti. Tabii ben böyle, ne diyeyim, uzun yıllardır sizin eserlerinizle tanışıklığım çok erken bir dönemime denk geliyor. Ve hani şey dikkatimi çekti bu sefer okurken. Böyle saf bir şeyi bir mücevhere dönüştürüyorsunuz. Biraz gelenekle kurduğunuz ilişki de öyle gibi geldi bana. Yani o kadar bizim gözümüzün önünde olan bir şeyi siz öyle bir hale getiriyorsunuz ki eserlerde. Hem bizim için çok tanıdık ama onu farklı bir ambalajda, tamamen parıltılı bir şeye dönüştürüyorsunuz. İşte bu masallar, efsaneler, sonra oyunlarınız ve ışıl ışıl bir şeye dönüşüyor. Bu mesela çok dikkatimi çekti. Hani töz, o bir tözün işlenmiş bir mücevhere dönüşmesi. Bu beni çok etkiledi. Zaten hani çok etkileniyorum yazdıklarınızdan ama bu sefer böyle bir şey dikkatimi çekti.
Benzetmeniz ister istemez akla kuyumculuğu getiriyor. Hmm. İşimizin bir yanı elbette kuyum. Hmm. İnce kuyum hatta. Söylediğiniz bağlamda sadece geleneği, mirası, geçmişin ögelerini değil, aynı zamanda günümüzde herkesin gözü önünde olan bir şeye de bir görme biçimi kazandırma, bir bakış kazandırma. Yani aslında bence yazarlığın, hatta sanatın özünde, doğasında olması gereken bir şey bu. Dümdüz yolda yürürken ayağımıza takılmayan herhangi bir şeyi okura gösterme, fark ettirme. Onun bir bakış açısı kazandırma, bir görme biçimi kazandırma. Bir işin bu yanı var. Bir de bunu tabii güzel kılma. Hani ben o yaptığınız benzetmedeki parıltıyı, ışığı biraz öyle aldım. Sadece kuru bir hayat bilgisi verme değil, aynı zamanda güzel duyusunu geliştirme. Aslında sanatın işlevlerinden bir tanesi de ruhumuzu, duygularımızı, duyarlılıklarımızı inceltmek, ona ufuklar kazandırmak, zenginlik kazandırmak, adını koyamadığımız şeylere ad koyma, fark etmediğimiz şeyleri fark etme, özetle bir içgörü kazandırma. Bence iyi bir yazarın, kurmaca metin yazan diyelim, öykü gibi, roman gibi, anlatı gibi, iyi bir yazarın becermesi ve sahip olması gereken şeylerden bir tanesi içgörü. Çünkü görmek belki ömrümüzün sonuna kadar öğrendiğimiz bir şey. Sadece gözümüzü açtığımız ya da bir şeyler öğrendiğimiz zaman hayatla ilişki kurma nın ilk ham halinin ötesinde o hamı işleme. İnsanın verili olan ömrüne belki hayat kazandırma. İlk aklıma gelen şeyler bunlar.
Ömrü hayat kazandırma. Biraz ben şimdi her sene derslerimde sizin Geyikler ve Lanetler kitabınızı okuturum. Ve sizin eserlerinize gelene kadar çocuklar hep böyle şey yaparlar. Hani oyun okunur mu? Oyun okunan bir şey midir falan diye. Sonra Geyikler ve Lanetleri okuduklarında birden böyle bir şey olurlar. Ah, hani bir büyülenme. Evet, oyun okunabilir bir şeymiş. Ve hani gerçekten okunabilir bir şeymiş diye. Ve onların o her seferindeki hem böyle bir şey öğrenmeleri, sadece hani o sanatın pırıltısı bir haz alma değil. Ve bir şey öğrenmek. Oradan daha önce, hani tam da biraz önce sizin söylediğiniz içgörü gibi, daha önce fark etmedikleri bir şeyi de fark etmeleri. Çünkü onlar bir sunum falan da yapıyorlar sonrasında ve her seferinde ben şeye dikkat ediyorum. Her ekip başka bir şey görüyor. Ama ortak şey büyülenmek. Büyüleniyorlar.
Bu benim istediğim de bir şey. Bu bana bu işi başarmış olduğum duygusu veren şeylerden bir tanesi. Çünkü aslında bir yanımız, en azından benim gibi yazarların ve şairlerin bir yanı diyeyim. Şamanizme açılıyor, büyüye açılıyor. Geyikler, Lanetler benim yazımı 14 yıl süren bir oyun. Hmm. 14 yıl elimde gezdi. Benim bazı işlerim öyle çok yıllara yayılır. Örneğin Şahin romanını 15 yılda bitirdim. Evet. Harita metot defteri yıllardır içimde gezdi durdu. O zamanın ateşinde pişmek diyorum ben ona. Geyikler Lanetler'in mesela bende hani oyun okunur mu çok eski bir sorudur. Ne yazık ki cevabı da fazla değişmeyen bir soru. Bu konuda nankörlük etmeyeceğim. Oyunlarım okunuyor. Ama ben istiyorum ki başka yazarların oyunları da okunsun. Yani daha doğrusu iyi bir okur oyun okumanın ona açtığı şeyleri görsün. Konu oyundan açılmışken bir de şeye değinmek isterim. Aslında hani sizin de bildiğiniz gibi edebiyatın neredeyse bütün alanlarında ürün vermiş, kafa yormuş, çalışmış biriyim. Evet. Ve hep şunu söylüyorum, en zoru oyun yazmaktır. Yani yazarlığınızı sınayacaksanız oyun yazacaksınız. Çünkü romanda sonsuz sayıda elinde sözcük var. İstediğin kadar kullanabileceğin sayfa var. Ama oyun sahnelenmek üzere tasarladığın bir oyunun elindeki tek malzemesi sözcükler. Evet. Az sayıda sözcükle durum yaratma, karakter yaratma, ilişki kurma, bunları karşı karşıya getirip geliştirme ağır ustalık isteyen bir iş. O yüzden de oyun önemli bir şey. İkincisi, öykü yazıyorsanız, öyküyü seçtiyseniz mutlaka iyi bir oyun okur olmanız gerekir. Çünkü size oyun okumanın kattığı ekonomi, diyalog kurma, karakterin ağzına yakışan, yaşına, sınıfına, hangi toplumsal kesimden geldiğine, iç dinamiklerine uygun diyalogları, uygun sözleri oyun okuyarak, oyun yazarak, oyunun içinden geçerek öğrenirsiniz. Dolayısıyla çok zaman kazanırsınız. Bu yüzden oyun benim için özellikle öykü yazanlara birinci elden salık vereceğim bir şeydir.
Ne güzel. Şimdi biraz siz böyle konuşurken ben tabii sizin eserleriniz benim kendi kişisel tarihimde de özel bir yer işgal ettiği için biraz böyle çok da heyecanlıyım, kusura bakmayın.
Rica ederim. Bugün, heyecan güzel bir şey.
Biraz böyle şeyi de düşündüm. Bu sefer işte oyunlar, öyküler, şarkı sözleri, sinemalar, radyo oyunları. Ya böyle sizin için türler geçirgen. Yani oradan oraya o kadar rahat hareket ediyorsunuz ki. Yani tabii ben ilk mesela ki ben işte Üç Aynalı Kırk Oda yani bence Türkçe'de yazılmış en güzel eserlerden biridir. Sağ ve olun. Şeydir yani onu ben yani bu altıncı okuyuşumdu. Ve ilk defa yani her okuyuşumda farklı bir şey görüyorum zaten ama bu sefer şeyi fark ettim. Orada bir tirat var yani tiyatronun birçok unsuru ve onu daha önce görememişim mesela. Demek ki o kadar hani henüz o okur şeyi yokmuş bende. Ve her seferinde hem farklı bir şey öğreniyorum, hayata dair bir şey öğreniyorum, bu başka bir şey. Ama edebi olarak bir teknik görüyorum, bir edebi teknik. Ha diyorum ki burada başka bir edebi araç var ve ben onu yeni fark ediyorum. Ve bu bana inanılmaz geliyor gerçekten.
Hayat bütün bilgisini bir kere de vermiyor. Yaşayacaksınız, okuyacaksınız, göreceksiniz. Evet, evet. Yani burada söz konusu kendi kitabım olduğu için övünüyormuş gibi görünmek istemem ama sözünü ettiğiniz karşılaşmaya örnek olsun diye söylüyorum. İyi kitaplar zaten bir kere de sırlarını ele vermeyen... okurun yaşına, zamanına, kendi hayat bilgisine, deneyimlerine göre yeniden ona keşfedebileceği, ilk okumalarında tokmağına ulaşamadığı kapıları açabilen, bünyesinde onları barındırabilen kitaplardır. Bu arada Üç Aynalı Kırk Oda'dan söz ettiğiniz için isterseniz bir de haber geçeyim. Muhtemelen Ocak 2017'de yayınlanacak yeni öykü kitabımın adı Dokuz Anahtarlı Kırk Oda.
Oo, ne kadar güzel.
Evet, aynalar, kapılar, anahtarlara geldik. Neyse, ondan sonra bir tane daha yazacağım. Sonuncu oda diye ve gerçekten ömrüme yayılmış 40 tane masalın kitabı olmuş olacak.
Evet, biz bir ara veriyoruz programımızda ve kitaplardaki şarkıları ya da işte size ilham veren şarkıları çalıyoruz. Ama tabii sizin ayrıca şarkı sözleriniz de var yani farklı olarak. Bugün ne çalalım, ne istersiniz?
Şöyle yapalım, madem kitaplara gönderme yapıyoruz. İlk öykü kitabımın ilk uzun öyküsü, Dört Kişilik Bahçede. Fatma Ali'ye uduyla bir Cedet Çağla eseri seslendirir. Sultanegah bir eserdir. Kaçıncı faslı bahar bu? Solar gider emelim.
Odadan devam etmek istiyorum. Şimdi sizin hem türler arasında bir geçirgenlik var yazdığınız metinlerde. Bir de aynı zamanda metinlerin birbirleriyle konuşması da sizin için önemli bir şey.
Evet.
Yani bu, yani her metin bir konuşması var. Başka bir metinle bir şekilde bir ilişkiye geçiyor.
Edebiyat içi dolaşım.
Evet.
Metin içi şaka. Ne dersek diyelim ama ya neresinden tutmak lazım bu tutumun bilmiyorum. Şimdi ben ilk yıllarımda hani henüz dergilerde yeni şeylerim, metinlerim falan yayınlıyor ilk zamanlar. Bana daha deneyimli, daha hani oturaklı yazarlar ne zaman bir şeyi seçeceksin diyorlardı. Bu soruyla ben çok karşılaştım. Belki bir dönem özelliğiydi. Belki de bir edebiyat tarifine fazla kilitlenmiş olmanın reaksiyonu, tepkisi. Ne dersiniz bilemem. Ben de açıkçası o kadar çok bu soruyla karşılaşınca insan bir durup kendine bakıyor. Hakikaten gerçekten bunlardan birini seçmem gerekiyor mu? Bu işin tabiatı mıdır? Burada tabii o tür sorularda çok da haksız olmayan bir yan var. Yani hala kendinde bunun sıkıntısını duyduğumu da itiraf etmeliyim. Çünkü okurun algısını zorlayan bir macera sunuyorsunuz. Sana ne demesi gerektiğini bilmiyor. Oyun yazarı mı, şair mi, yazar mı, denemeci mi? Aslında bir şey demesi gerekmiyor. Ama kültürün öğrettiği bir şey bu. Ve edebiyatın da kendi içinde zamanla oluşmuş bir hiyerarşisi var. Hele hele günümüzde biraz da kültürel endüstrileşmesi, kapitalist pazar sisteminde kitap okumanın edindiği yer... İnsana eğer roman yazmıyorsan neredeyse adamdan sayılmıyorsun, yazardan sayılmıyorsun da kilitlendi. Birçok öykü yazarını, öykücüyü ya da işte deneme yazmak isteyenlerin, metin yazmak isteyenler, türleri yıkıp kendi başına ne olduğunu bilmediği şeyleri yazmak isteyenlerin hevesini kursağında bırakan bir süreç başladı. Ben de hep geçmişe bakıyorum. diyorum ki evet bak bunun ilk örneği ben değilim, benle başlamadı. Bizim edebiyatımızda kimler var? Anımsayalım, Necati Cumalı vardır mesela. Hı-hı. Şiir yazmıştır, öykü yazmıştır, hı-hı, denemeleri vardır, roman Oktay yazmıştır. Rıfat. Oktay Rifat mı? Lehçeler Anday çoğalabilir ama durup baktığınızda şimdi Oktay Rifat'ın da Melih Cevdet Anday'ın da sevdiğim romanları vardır. Hı-hı. Ama o kadar büyük şairler ki. Hı-hı. Yani onlar şiirimizin piramitleri. Hı-hı. Şimdi Melih Cevdet Anday'ın Tanıdık Dünyası Güneş'te falan koyduğunuz zaman, hı-hı, büyük bir keyifle okuduğum halde Aylaklar romanı da arkalarda bir yerde, hı-hı, duruyor. Bir tane ömrümüz var ve o ömrümüzü doğru kullanmamız, tutumlu kullanmamız gerekiyor. Benden geriye ne kalacak sorusunda. Benim de edebiyat camiasında da okur katında bana ne derler diye değil de ben ömrümü nasıl daha tutumlu kullanabilirim kaygısıyla bunun salıncında çok gezip, hı-hı, sarkaç gibi bir oraya bir yana sarıldığım zamanlar oldu. Ama her zaman benim için ölçü şu oldu. Ya bunlardan beceremediğim bir şey var mı? Hani diyelim ki Murat abi sen çok güzel öyküler yazıyorsun. Kardeşim de oyunların beş para etmez deseler zaten bırakırdım. Hmm. Ya da yani romanda şiirdeki kadar iyi değilsin ya, inansaydım bırakırdım. Hmm. Sonrasında dedim ki ya edebiyat bir macera. Ya. Sana zorla giydirmeye çalıştıkları çeşitli gömlekler var. Hmm. Sen niye gömleklerinin esir oluyorsun? Sen teninin hakkını ver. Hani o ten üstünde ne şık duruyor, ne güzel. Becerebiliyor musun bunları? İçimdeki şair ölürse zaten şiiri bırakırım. Yani bir şiir öyle kimsenin seni memur ettiği bir şey değil. Maceranı yaşa. Ben buna bir hayat serüveni diye bakıyorum. Ve evet, iyi yaptığıma inandığım işleri iyi olduğu zaman zaten ben kendime çok zalimim. Hayatta en çok kendime zalimim. Yeterince bedelini ödüyorum yaptığım her şeyin. Hı hı. Ve bu ilişkim, edebiyatla olan ilişkim saf ve hakiki bir ilişki. Yani edebiyatın tutkusunu hissediyorsanız, edebiyat bir tutkuysa, edebiyatla ilişkiniz bir tür aşk ilişkisi ise, o zaman onu bu tür yaftalamalar, etiketlemeler, sizden beklentiler. Yani mesela öyle okurlar var onu şöyle söyleyeyim. Onlar da haklılar. Mesela ben aslında şiiri çok sevmiyorum ama öykülerinize bayılıyorum diyor. Şimdi ben hayır, beni seviyorsan şiirimi de sevmek zorundasın diyemem. Ya da yani roman okumayı seviyor ve senden roman bekliyor. Yani onun... Şimdi bunlar onların ilişkileri edebiyatla ya da benle kurduk ilişki ama benim edebiyatla kurduğum ilişki daha başka bir ilişki. Gramer derdindeyim. Mesela bir malzeme yakalıyorum. Bu oyun diyorum. Hı-hı. İşte bu oyun. Hı-hı. Sen yoksa yani her şey sanat eserine girebilir. Ama ben biçim, form ve şeyle beraber, gramerle beraber düşünüyorum. Mesela tiyatro, oyun yazmak Türkiye'de şu anda beş para etmeyen bir iş aslında. Zaten devletin ödenekli tiyatronun tutumu belli. Özel tiyatroların imkanları çok kısıtlı, sahneleri yok. Bir de benim gibi biraz oyunlarında kalabalık kullanmayı seven, teknik gösteriler seven biri için neredeyse, fakat şu anda benim evde bekleyen 8 tane oyunum var. Üzerinde çalıştığım zaman zaman düşündüğüm, neden onları yazmak istiyorum? Çünkü ben onlarda bir gramer yakalıyorum. Bir tek tiyatro sahnesinde olabilecek şeyi yakaladığım anda ben oyunu yazıyorum. Eğer o değilse öykü olarak da yazabilirim onu, roman olarak da yazabilirim. Bak bu bir tiyatroda yapılır. Ha bundan film yapılmaz mı? Yapılır. Ama benim yakaladığım şeyini kaybetmek pahasına yapılır. Yani benim belki eğitimimle ilgili, tiyatro sinema eğitimi almış biri olmuş biri olmam, yıllarca dramaturgluk yapmış olmam, bir de gerçekten dramatik duyarlılığım, yani dramatik yapı inşa etme duyarlılığımın öğrettikleri, her şeyi akılla yapmıyorsun, bilgi sende o kadar içselleşmiş oluyor ki sen onu farkında olmadan hesaplıyorsun bazen. Bir tek tiyatro sahnesinde yapılabilecek bir şey yakaladığım anda oyun o konusuyla beraber geliyor. 80'lerden kalmış tamamlamayı düşündüğüm bir sürü not aldığım oyunlar var. ömrüm müsaade ederse onları bitirmeden gitmeyeceğim. Ama bugün ama yarın ama oynanır ama oynanmaz ama sadece kitap olarak basılır ya da yarım kalır umurum değil. Hı-hı. Ben onları yapmak istiyor muyum? Hı-hı. Onlar benim hala nabzımda atıyorlar mı? Benim için temel soru yapmak istediğim şeyler, inandığım şeylerin zamanını beklemek, birikmek. Ha şu olsaydı daha hızlanabilirdim. Türkiye'de etkin bir tiyatro hayatı olsaydı. Yani açıkçası o konuda kimse bu yaştan sonra yalancı bir alçak gönüllülük yapacak değilim. Kağıt taş kumaş diye ya bir oyun yazmışım yani dünyanın neresinde olursa olsun onun bir kıymet olduğunu ben biliyorum. Hı. Ama sahneleme imkanı yok efendime söyleyeyim. Ben onu yazmak istedim, yazdım. Sonuçtan çok memnunum. İyi tiyatro oyunu okuyanlar kıymetini bildiler, paylaştılar. Beni gönendirdiler, sevindirdiler. Ama küsmüyorum. Çünkü içime küsemem. Yani ben Türkiye'nin şartlarına, dünyanın durumuna göre kendime yazarlık rotası çizecek değilim. Piyasa kollayacak değilim. Ya da kendimden daha aptal okura yazacak değilim. Ben okurumun zekasına sonuna kadar saygı gösteren biriyim. Ve okurumun benim harcadığım emeğin okurun da üretebilmesi için asla zeka ve algı düzeyinden şey yapmam, taviz vermem. Katmanlı bir süreç bu. Kurduğun ilişkin hakiki olması çok önemli.
Hakiki, doğru.
Yani olmazsa olmazın mı onu yazmak. Tabii oyunların da oluyor bazen. Mesela şeyi söyleyeyim. Tıkandığım yerler oluyor. Sizin o çok sevdiğinizi söylediğiniz 3 aylık Kırkoday'la yaşarken bir şey. Şöyle bir şey oldu. Ya güzel güzel gidiyor Gece Elbisesi öyküsü. Her şey yolunda ama bir şey var ki o kadar düzgün ve akarında gitmiş olmak tabii beni tedirgin eden bir şey oldu. Ve o zaman bir cümle kurdum. O cümle daha sonra benim yazarlığımda bir tür mottoya dönüştü. Murat Han kendini şaşırt. Bir şey yap kendini şaşırt. Sen kendini şaşırtırsan okuru da şaşırtırsın. Ve metin aks kazanır. Başka bir yere gider. Daha sonra mesela 9 anahtarlı 40 odayı yazarken de geçen gün bir arkadaşıma söylüyordum. Hani dedim şey vardır ya. Evde doğru düz malzeme yoktur. Karnın da açtır. Yemek de yoktur. Ama dolapta bir şeyler kalmıştır. Vıdık vıdık. Sen onlardan bir yemek uydurursun. Şimdi yazdığım öykü tam da böyle bir öykü. Yani dolapta bir şeyler buldum. Bir çeşitli imgeler, metin parçaları, kafamda bir şeyler. Nereye gittiğini bilmiyorum. Ama artık bu yaşta, bu deneyimle ben onun nereye gidebileceğini 3 aşağı 5 yukarı kestirebilen bir alt bilince sahibim. Bu çok gençken yaptığınız zaman savrukluğa, dağınıklığa, tutarsızlığa yol açabilecek bir şey. Bir okuyayım sana bakayım dedim. Hani ne yapmışım ben? Tam bilmiyorum hani falan diye. Neyse sonuçtan memnunum. Zaten kitaba koydum. Diyeceğim kendinle de dans etmeyi öğreniyorsun. Bu sana türler konusunda türlerin çeperlerini zorlamak. Yani ben böyle yaparsam buna öykü demezler. Ay bu anlatı olmuş buna metin derler falan gibi kaygıları zorlayacak pişkinliğe, pişmişliğe, olgunluğa da gelmen gerekiyor. Böyle baktığınız zaman benim için yazma hala heyecanını koruyan bir şey.
Çok o çok belli zaten bizi de heyecanlandırıyor. İlk programımızın sonuna geldik maalesef. İkinci programımıza Murat Amungan'la devam edeceğiz. Biz programımızı sonlandırırken yazarımızın okurları ve dinleyicilerimiz için okuduğu bir bölümle bitiriyoruz. Bugün neyle veda edelim?
Kibrit Çöpleri kitabından Hatırlamanın Serabını okuyayım.
Peki, çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Hatırlamanın Serabı. Geçici şeylerin serabı, nesnelerin basit uykusu, hiçliğin rüyası, zamanın dipsiz anlam kuyusu, bellek denen tortu. Daha nice şey sayılabilir değil mi şu gündeliğin kavurucu yalnızlığına, varoluşun nedensiz sıkıntılarına ad ve anlam bulmak için öyküler, olaylar, hayaller. Açıklama yerine geçebilecek bir şeyler aranır, uydurulur, yakıştırılır, söylenir hep. Kendi sözlerimizin çöplüğü şöyle üstün körü karıştırıldığında bile kim bilir zamana, hayata ait tözü uşağa çıkmamış neler bulunur. Diyelim bir şeyler düşünmediğiniz, dalgın olduğunuz, bir şey yapmadan oturduğunuz bir anda hiç aklınızda yokken, yıllardır unutmuşken, kaç zaman öncesinden sıradan bir an bütün canlılığı ve parlaklığıyla çıkıp gelmez mi? O zaman şaşırmaz mısınız kendinize? Evet, bir zamanlar gittiğiniz bir kentte anısının sizde hiçbir izi olmayan lokanta masası, başka bir kentte hiçbir özelliği olmayan bir akşam köşesini, döndüğünüz sokak, bir meydan, bir evin oturma odası, girdiğiniz herhangi bir dükkan, her şeyin sizden habersiz ama bu kadar sizde saklanmış olması, her şeyin ama her şeyin günün birinde bir şey olmamış gibi saklandıkları yerden çıkıp apansız görünmesi. Bütün bunlarda öykü sanatını hatırlatan bir şey yok mudur?